Merhabalar dostlarım, podcast'imin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Umuyorum şu an hepiniz çok çok iyisinizdir. Kahveleriniz ve kulaklıklarınız hazırsa yeni bölüme başlayalım. Ben yazı yazmayı, not almayı, hoşuma giden bir şeyler gördüğümde, hoşuma giden bir şeyler okuduğumda onları mutlaka yazmak isterim, not almak isterim. Unutmak istemem çünkü. Bu tarz notlar aldığım bir sürü defterim var. Bittikçe yenisini alıyorum. Instagram'da story'imde, çalışma masamda çekilmiş herhangi bir fotoğrafa denk gelirseniz eğer mutlaka bir iki defter görürsünüz yanımda. Çalıştığım yerde mutlaka bir ajanda, bir de sıradan bir defter olur. İkisini farklı amaçlarla kullanırım. İşte birisini yapılacaklar listemi yazmak için, işlerimi yazmak için kullanırım. Diğerine düşüncelerimi, aklıma gelen yeni fikirleri, ilhamları yazarım. Bazen hiç beklemediğim anda duyduğum bir şey aklımda bir ışık yakıyor mesela. Onu yazarım. İleride lazım olur diye. Ki lazım da oluyor. Mesela bu podcastler için aldığım o notlara sıklıkla başvuruyorum. Bazen soruyorsunuz işte ne yazıyorsun bu kadar? Ben yazacak hiçbir şey bulamıyorum. Boş kalıyor o defterler diye. Böyle çok mesaj görüyorum. O yüzden burada da böyle bir toplu cevap vermiş olayım dedim. Ya da diyorsunuz ki işte çok güzel defterler alıyorum ama kullanmaya kıyamıyorum. Yazdığım şeyin çok değerli olmasını gerektiğini düşünüyorum diyorsunuz. Hiç öyle düşünmeyin. Çünkü en basit cümleleriniz bile bir araya geldiğinde mutlaka o boş sayfalardan daha fazla şey anlatacaktır size. İçinizde bunu yapanlar bence var zaten kesinlikle. Yani yanında defter taşıyan, sürekli böyle düşüncelerini, ilhamlarını, yeni fikirlerini yazanlar var bence. Yalnız olmadığımı düşünüyorum. Bu arada geçen bölümde de söylemiştim. Okuduğum her şeyi tabii ki aklımda tutamıyorum, unutuyorum diye. Ama okuduklarımdan, gördüklerimden ya da dinlediklerimden kalıcı olmasını istediklerimi bu defterlerime yazıyorum ben. Bu defterler bittikçe de rafa kaldırıyorum, yenisini alıyorum ve bazen dönüp dönüp geçmişte neler yazdığıma, neleri not ettiğime, neleri sevdiğime bakıyorum. Veya nelerden nefret ettiğimi görüyorum. Bazen hiç sevmediğim bir filmi de not alıyorum. Gerçekten bu filmden nefret ettim. Bunların hepsini yazıyorum çünkü direkt olarak günlük tutmaktansa hayatınıza dokunan bir şeylerin size neler hissettirdiğini, içinizde neleri uyandırdığını yazmak hem daha kolay hem de size kendinizi daha iyi tanımanız için çok çok güzel ipuçları vermiş oluyor. Ben günlük tutmakta zorlanan biriyim. Başımdan geçenleri öyle hikayeleştirerek yazamıyorum. Ama duygularımı bir yere kadar kağıt üzerinde iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bir de bu defterlerin sayısı arttıkça, sayfaları doldukça görüyorsunuz ki elinizde duygularınızı ve ruhunuzu besleyen ne varsa somut olarak karşınızda duruyor ve açıp açıp okuma şansınız oluyor bunları. Yazdıklarınızın, notlarınızın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra geri dönüp okumakta çok tatlı bir nostalji hissi yaratmış oluyor. O hissi de çok seviyorum ben. Geçenlerde yine bu eski defterlerimi karıştırdım ve bana nelerin ilham verdiğini, bana nelerin iyi geldiğini ya da bana sanki bir daha hiç mutlu olamayacakmışım gibi, sanki bir daha hiç gün doğmayacakmışım gibi hissettirdiğini, nelerin böyle hissettirdiğini hatırladım. Hayatta her şeyin nasıl da geçici olduğunu fark ettiriyor bu eskiyi hatırlama anları. Mesela en büyük mutluluklarınızı yaşadığınızda artık hayatınız bambaşka olacak. Artık hep mutlu olacaksınız sandığınız o günlere bir yerden sonra alışıyorsunuz. Mesela çok istediğiniz o üniversiteyi, okulu kazandıktan sonra veya çok istediğiniz bir işe kabul aldıktan sonra yeni hayatınız mükemmel olacakmış gibi gelse de bir süre sonra hayatınızın yeni normali size eskisi gibi heyecan vermiyor. Kalbinizi yerinden çıkaracakmış gibi hissettiren hisler bir zaman sonra hafif bir sızıya dönüşüyor. Ara ara kendini gösteriyor onlar. Bazen bir şarkıda, bazen bir kokuda size ben buradayım diyor. İnsan en iyiye de en kötüye de zamanla alışıyor ve başına ne gelirse gelsin başlangıçtaki mutluluk seviyesine geri dönüyor. Bunun psikolojide de bir adı var, hatta işte hedonik adaptasyon deniyor. 1971 yılında yayınlanan bir makalede ortaya atılmış ilk defa. Üzerinde birçok çalışma ve araştırma yapılmış, yayınlanmış. Siz de mutlaka birkaç örneğine denk gelmişsinizdir. İnsanların başına gelen büyük olaylardan sonra verdikleri İlk tepkinin zamanla doğal olarak etkisini kaybettiğini ve sanki başına hiçbir şey gelmemiş gibi eski ruh haline geri döndüğünü görüyoruz. Kendimiz bunu yaşıyoruz. Pandemi bunun en büyük örneklerinden biriydi belki de. İlk başlarda günlerce evden çıkmama hali, korkunç bir hastalığın dünyayı sarması durumu, işte bunların hepsi bize sanki bir hapisteymişiz gibi hissettirse de bir yerden sonra buna bile alışmıştık ve hatta içimizde bu durumu sevenler bile olmuştu zamanla. İşte bu kavramı ilk duyduğumda bana bir rahatlama gelmişti çünkü hayatımızdaki en iyiye ve en kötüye ilk anda verdiğimiz tepki İlk anın o üzüntüsü veya o mutluluğu bir ömür sürmez. Ama bazen bazı kayıplara sanki tüm ömrümüz boyunca üzülmemiz gerekirmişiz gibi hissederiz. Ya da bazı kazançlara her gün şükretmezsek ona ihanet edermişiz gibi gelir. Ama hayatta değişimlerin kaçınılmaz olduğu ve bunlara adapte olabilmemiz için de duygularımızın da diğer her şey gibi değişken olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Hayatlarımızdaki değişimlerle ve onlarla mücadele edebilmekle alakalı okuduğum ve önerdiğim bir terapist tarafından yazılmış bir kitap var. Size onu önereceğim ve onun tavsiyelerini aktaracağım. Bu kitabı biliyor olabilirsiniz ama ondan önce bu bölüme sponsor olan Hayvel'e çok teşekkür ederim. Terapiye başlamak için çoğu insan başına travmatik bir olayın gelmesini bekliyor olabilir. Şimdi zamanı değil, o kadar da gerekli değil şu an diyebilir, erteleyebilir ama ben gün geçtikçe fark ediyorum ki hepimizin kesinlikle konuşmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var. Bu ihtiyacımızın artık farkındayız. Farkındalık seviyemiz gün geçtikçe artıyor ve elimizin altında bu ihtiyaçları karşılamamızı sağlayan imkanlar da var. Büyük bir kayıp yaşamadan önce veya ne bileyim büyük bir ayrılıkla mücadele etmeden önce terapiye başlamak kendimiz için alabileceğimiz en doğru kararlardan biri bana kalırsa ve bu yüzden de size tekrardan Hayvel'i öneriyorum. İstediğiniz yer ve zamanda güvenle, kendi bütçenize uygun paketlerle Hayvel ile terapiye başlayabilirsiniz. Başlama konusunda endişeleriniz varsa uygulamayı indirdikten sonra ücretsiz bir 15 dakikalık ön görüşme hakkınız bulunuyor. Onu da mutlaka kullanın derim. İndirim kodunuz FATMANUR10. Bu kodu kullanarak da seansınızı indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Açıklamaya kodu ve linki bırakıyor olacağım. Size önereceğim kitabı belki Instagram'da paylaştığımı görmüş olabilirsiniz. Orada çok kısaca göstermiştim size. Kitabın ismi Bu da Geçecek, Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri. Gerçekten de tam olarak bunlar anlatılıyor kitapta. Yazar kitabı 5 ana temaya bölmüş. Aile ilişkileri, aşk, iş, sağlık ve kimlik diye. Ki zaten hayatımızın en önemli konuları bunlar ve çoğu insanın hayatında bu 5 maddenin 5'i de kusursuz bir şekilde ilerlemiyor. Kimimizin aile ilişkileri hayatının en büyük sınavı iken, kimisinin en büyük endişesi sağlığı, kimi ise yaşadığı ayrılık acısı yüzünden bir daha asla mutlu olamayacakmış gibi hissediyor ya da kimisi yaptığı işi hiç sevmediği için kendini ömür boyu görünmez bir hapishanede yaşıyormuş gibi hissediyor. Ya da bazen bunların birkaçı aynı anda kendini gösteriyor hayatımızda. Eğer bu 5 konudan biri veya birkaçı hakkında şu sıralar büyük sıkıntılar yaşıyorsanız, hayatınız bir değişim sürecine girdiyse ve değişim sizi rahatsız ediyorsa, o değişimden kaçmaya da çalışıyorsanız okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap. Çünkü size yalnız olmadığınızı hatırlatan bir kitap. Yalnız olmadığınızı bilmek, evet yani sorunlarınızı çözmez. Size bir çözüm önerisiyle de gelmez ama en azından tüm sorun bende galiba deyip kendinize yüklediğiniz yüklerin ağırlığını hafifletebilirsiniz en azından. Kitabın yazarı bir terapist olduğu için bölümlerin başlarında kendi danışanlarından örnekler veriyor. Tabii ki de isimlerini ve spesifik özelliklerini değiştiriyor danışanlarının. Öyle herkesin apaçık bilgilerini ortaya sunmuyor. Ve farklı hayat hikayeleri okumuş oluyorsunuz bu şekilde. Bambaşka ülkelerden, kültürlerden, insanlarla bile aslında böyle aynı dertleri paylaştığınızı görüyorsunuz. Yeni başlangıçlar her ne kadar heyecan verici gibi gözükse de çoğu zaman bu yeni başlangıçlar kaygıyı, korkuyu veya üzüntüyü de beraberinde getirebilir. Çünkü bir şeylerin başlaması başka bir şeyin sonu anlamına gelebilir. Başlangıçlar ve vedalar kimi zaman dirsek temasındadır. Vedaları kimse sevmez ama onlar da hayatımızın kabullenilmesi gereken bir parçasıdır. Bu sebeple yeni bir şehirde, yeni bir işte, yeni bir okulda ya da yeni bir ilişkide başlangıç dönemindeyseniz kaygılı olmanız çok normal. Yeni demek bilinmezlik demektir ve bilinmezlik insanlığın en büyük korku sebeplerinden biridir. İnsanlık ilk var olduğundan beri bilmediğimizden korkarız, bilmediğimizden kaçarız. Geceden korkmamızın sebebi de budur. Karanlık bilinmezliktir. Karanlığın içinde bir düşman bizi bekliyor olabilir ve o düşman bizim hayatımızı tehlikeye atabilir. Ateşin icadından sonra insanlar sosyalleşebilmek için büyük ateşler yakıp o ateşin etrafında toplanıp sosyalleşirmiş. O ateşi izleyerek birbirlerine hikayeler anlatırmış o güvenli bölgede. Ateş sadece yemek pişirmek ve düşman tehdidine karşı bir savunma aracı değil, bir sosyalleşme aracıymış. Ve evrimsel psikolojiye göre şu an biz modern insanlar küçük bir ateşin karşısında şöminenin yanında oturduğumuzda veya bir mum yakıp onun alevini izlediğimizde, ki bunları ben çok çok severim, kendimizi güvende hissediyoruz. Çünkü ateşin verdiği güven bizim atalarımızdan bize miras, genlerimizde saklı. Sırf bildiğimiz ve tanıdığımız için güvende hissettiğimiz yerlere geri dönmek isteriz bazen. Belki doğup büyüdüğünüz şehri veya mahalleyi sevmiyor olabilirsiniz. Kendinizi oraya ait hissetmiyorsunuz belki. Ama uzun bir aradan sonra kendinizi orada bulduğunuzda, geçmişin iyi anıları sayesinde orada olmak sizi güvende hissettiriyor olabilir veya kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir gece yarısı. Eski sevgilinizden gelen bir nasılsın mesajı size kendinizi iyi hissettirebilir ama aslında siz o ilişkiye ait değilsinizdir. Sadece tanıdık hisler kalbinizin kapısını çalmıştır ve bu size birazcık da olsa iyi hissettirmiştir. Bu da aklınızı karıştırıyordur muhtemelen. Bunlar çok çok normal duygular. Korkuları yüzünden değişime direnen insanlara şahit olmuşsunuzdur. Belki bir zamanlar siz de öyleydiniz ya da şu an belki tam olarak öyle bir durumun içindesiniz. Benim de böyle zamanlarım oldu. Güvenli alanımda kalayım istedim. Burası rahat dedim. Aman rahatımız kaçmasın dedim. Ve bahsettiğim bu kitabı okurken fark ettim ki çoğu insan da bunu yapmaya meyilli zaten. Kitapta yazar değişim zamanları için güçlülüğün 8 sütunu diye bir bölüm hazırlamış kitabın sonlarına doğru. Korkutucu bir gelecek kurgusuna sıkışıp kaldıysanız kendinize yardım edebilmek için bu 8 adımı kontrol etmek faydanıza olabilir. Gelin bakalım onlar nelermiş. Bu arada bunların hepsini çok özet bir şekilde anlatacağım. Çok çok uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Birincisi kendimizle olan ilişkimiz. Bu hiç şaşırtmadı aslında beni. Çünkü insanın kendisiyle olan ilişkisi aslında hayatındaki bütün ilişkilerini etkileyebiliyor. İçinizde olanların farkına vardığınızda diğer ilişkilerinizi yönetmek kolaylaşıyor. Bu başlık altında yazar, bölümün başında da bahsettiğim gibi günlük tutmayı, hislerinizi yazmayı tavsiye ediyor. Kendinizle daha iyi bir ilişki kurabilmek için, böyle bir ilişki içerisinde olabilmek için. Kendinizle ilişkinizi çözdükten sonra ki bu bence çok çok uzun bir süreç, öyle hani birkaç kere hislerimi yazdığımda kendimi tanıdım tarzında olacak çok kolay bir süreç değil. Bunu da söylemek istiyorum burada bir parantez açarak. Hayattaki savunma mekanizmalarınızı öğreniyorsunuz diyor. Yani kendinizle ilişkinizi çözdükten sonra bir bakıyorsunuz ki neye karşı kendinizi nasıl savunuyorsunuz? Size üzüntü veren bir olay yaşadığınızda tepkileriniz neler oluyor? Olayları şakaya mı vuruyorsunuz? Herkesten kaçıyor musunuz? Neyi neden yapıyorsunuz? Bunların farkında olmak sizi rahatsız eden şeyleri çözmenize de yardımcı olacaktır diyor yazar. Yazarın ikinci tavsiyesi başkalarıyla olan ilişkilerimize bakmak. Evet, kendini sevmek, kendine yetebilmek çok önemli ama sadece buna odaklandığımızda da yine bir tarafımız eksik kalıyor. Çünkü insan paylaştıkça rahatlıyor, konuştukça çözülüyor aklındaki o tüm rahatsızlık veren düğümler ve tabii ki insan anlattığında, bir şeyler anlattığında dikkatle dinlenebilmek ve anlaşılmak istiyor doğal olarak. Kitapta yazar sağlam ilişkilerin ihtiyacı olan şeyin dinleyebilme becerisi ve karşındakine öncelik tanımı olduğunu söylüyor. Yani birisiyle sağlam bir ilişki mi kurmak istiyoruz? Arkadaşımız, ailemiz, çocuğumuz ya da eşimiz, sevgilimiz. Birbirimizi dinleyebilmemiz ve birbirimize zaman ayırmamız gerekli. Kulağa çok basit geliyor bu arada bunlar. Biliyoruz yani, hepsini biliyoruz bunların aslında. Bilmediğimiz şeyler değil. Etrafımızdaki insanlar da biliyor belki. Ama belki de hayatın telaşından, hızından, adımız gibi iyi bildiğimiz şeyleri hayata dökemiyoruz. Yazarın zor zamanlarda kendine yardım edebilmenin üçüncü adımının duyguları yönetmek olduğunu söylüyor. İnanın bu benim için çok çok zor. Duygularımı yönetebilseydim hayatım çok daha kolay olurdu eminim. Ama ben yine de her şeye rağmen duygularımın yaşattığı ve sebep olduğu bazı o zor anların bana hayatta olduğumu hatırlattığı için onları sevdiğimi düşünüyorum. Yazarımız kitapta kararlarımızın %80'inin duygularımızın ve önceki deneyimlerimizin etkisi altında olduğundan bahsediyor. Bir karar vermemiz gerektiğinde duygularımızı ve tecrübelerimizi hesaba katarak adım atıyoruz. Duygularımız ne kadar yoğunsa kararlarımız da bundan bir o kadar fazla etkileniyor. Ve yazar şu dört duygunun etkisinde olduğumuz zamanlarda büyük bir karar vermek yerine durmamız gerektiğini söylüyor. Bu dört duygu da şunlar: açlık, öfke, yalnızlık ve yorgunluk. Bunların hepsine katılıyorum. Mesela insan kendini çok yalnız hissettiği bir dönemdeyken yanlış bir ilişkiye başlama ihtimali çok yüksek oluyor. Ya da mesela çok çok öfkeliyken birden gemileri yakabiliyor ve ağzından böyle hiç istemediği şeyler çıkabiliyor insanın. Böyle anlarda bu duygular bize hakimken yazar bize durabilmeyi tavsiye ediyor. Bunu yapabiliyorsak gerçekten duygularımızı kontrol edebildiğimizi ve aslında bunun bize çok çok faydasının olduğunu söylüyor. Ve dördüncü adımdaysa da zamanla olan ilişkimiz var. Zamanı algılama biçimimiz, zamanı algılama hızımız, yaşımız büyüdükçe değişiyor. Çocukken bir yıl bize çok çok uzun bir zaman dilimi gibi gözükse de yaşımız büyüdükçe bir yıl aslında çok kısa bir zaman dilimi ve göz açıp kapayıncaya kadar bitiverebiliyor. Zamanla sağlıklı bir ilişki kurabilmek için ise, pişman olmamak için ise yazarımızın tavsiyesi şu ana ve yakın geleceğe odaklanmak. Çünkü kontrolümüz altında olanlar yalnızca bunlar. Geçmişi değiştiremeyiz ve uzak geleceğe ise çok fazla müdahale edemeyiz. Değiştiremeyeceğimiz ve müdahale edemeyeceğimiz alanlara çok fazla kafa yormak bizim enerjimizi maalesef ki tüketecektir. Beşinci adımımızda zihin ve beden ilişkisi var. Yapılan araştırmalar düzenli egzersiz yapmanın düşük dozda antidepresan kullanmakla eşdeğer olduğunu gösteriyor ve ruh halimizi iyileştirdiğini söylüyor. Buna çok çok hak veriyorum. Kendime baktığımda düzenli pilates yaptığım dönemlerde kendimi kesinlikle ruhsal anlamda çok daha iyi hissediyorum. Hem bedensel sağlığım hem ruhsal sağlığım gerçekten çok çok artılara geçmiş oluyor. Şu an şu sıralar kışın da etkisiyle evden çıkmakta zorlandığım için pilatesin yerini yoga aldı. Yoga da çok çok güzel ama bence ikisi farklı şeylere hizmet ediyorlar. O yüzden de havaların ısınmasıyla pilatese de geri döneceğim diye umuyorum. Bakalım. 20 dakikalık bir yürüyüşten ve 20 dakikalık koltukta oturularak geçen zamandan sonra insanın beyin aktiviteleri karşılaştırıldığında 20 dakikalık bir yürüyüşten sonra insan beyninin çok daha aktif olduğu görülmüş. Yeni bir fikre mi ihtiyacınız var? İlham mı bekliyorsunuz? Beyninizin kıvrımları daha iyi çalışsın mı istiyorsunuz? O zaman kendinize 20 dakikalık bir yürüyüş hediye edin derim. Ve tam bir yürüyüş aşığı olan günlerinin büyük bir bölümünü yürüyerek geçiren Nietzsche'nin de dediği gibi yürürken aklına gelmeyen fikre güvenme. Yazarımızın 6. adımında sınırlar var. Sırf hatır ve gönül kırmamak için evet dediğiniz ne varsa onlara hayır demek gerektiğini söylüyor bize. Başkalarını memnun etmek için, başkalarının gözüne girmek için, başkalarını kırmamak için verdiğiniz evet cevapları ve tavizler bir noktadan sonra kendinize haksızlık. Kendimize yardım edebilmek istiyorsak ilişkilerde sınırları çizebilmemiz gerekiyor. Evet ve hayır dengesini koruyabilmemiz gerekiyor. Zor zamanlarda güçlü kalabilmenin 7. adımında ise hayatımızın yapısı var. Yani buna alışkanlıklarımız ve rutinlerimiz diyebiliriz bence. Alışkanlıklar hakkında söylenebilecek ve konuşulabilecek çok çok fazla şey var. Alışkanlık oturtmak gerçekten büyük bir mesele. Onu koruyabilmek, o alışkanlıkları hayatımızın bir parçası haline getirmek tamamen içsel bir durum bana kalırsa. Ve alışkanlıklarımız sayesinde rutinlerimiz ortaya çıkıyor. Rutinlerimiz de aslında bizim hayatımızın yapısını oluşturuyor. Rutinlerimize bağlı olmak zor zamanlarda bize iyi geliyor. Yatağın sizi içine çektiği, hiçbir şey yapmak istemediğiniz günlerde bazen sadece yüzünüzü yıkayıp dişlerini fırçaladığınız için bile kendinizi tebrik edesiniz gelir. O günleri biliyorum, öyle günler yaşanabilir ve bunlar normaldir. Bunun için kendinizi suçlu hissetmeyin. Ama böyle günlerde kendiniz için oluşturduğunuz bir akşam veya sabah rutininiz varsa, sırf alışkanlıktan bile olsa zor bir gün geçirirken o alışkanlıkları yerine getirirseniz bir bakarsınız ki kendinizi bir tık da olsun daha iyi hissedersiniz. Çünkü bazen biz alışkanlıklarımızı çok da farkında olmadan yerine getiriyoruz. Otomatik pilotta yapıyoruz bazı şeyleri. Ama bunları böyle motivasyonumuzu kaybettiğimiz günlerde sırf böyle rutini yerine getirmek için yaptığımızda bile olsa aslında gerçekten hani kendimiz için bir şeyler yaptığımız için kendimize yardım etmiş oluyoruz. Son adımımızda ise odaklanma becerisi var. Zihnimizin neye odaklanacağını çoğu zaman kontrol edemiyoruz. Karışık düşünceler geçiyor aklımızdan hatta çıkmak bile bilmiyor bunlar. Bu da bize kendimizi huzursuz hissettiriyor doğal olarak. Yazar kitapta tam burada bir odaklanma taktiğinden bahsetmiş. Böyle bir nefes egzersizi bu. Ben denedim, söylediği adımları uyguladım ama tam verim alamadım. O yüzden de tam verim alamadığım bir şeyi şu an burada anlatmak istemiyorum, anlatmayacağım. Ama bunu merak ediyorsanız, ben de deneyeceğim, bir göreceğim diyorsanız ve kitap elinizde yoksa bana mesaj atın mutlak. Bunun fotoğrafını çekip atarım veya yazılı bir şekilde iletirim. Ya da çok çok fazla soran olursa da, merak eden olursa da story'de veya kanalda paylaşırım. Sizin için de belki faydalı olur. Bana çok faydalı olmadı ama sizin için olabilir. İşte yazarımız bize somut adımlardan oluşan 8 maddelik bir rehber oluşturmuş bu şekilde kitabında. Ama bu 8 maddenin hepsini aynı anda uygulamak mümkün gözükmüyor. Yazar da zaten dönem dönem içlerinden birkaçını seçin ve onlara odaklanın diye tavsiye etmiş. Yani bu 8 adımdan bazen 3'ünü uygularsınız, bazen ikisine odaklanırsınız. Dönem dönem size iyi gelenler farklılaşabilir. Neye ihtiyacınız varsa onlara odaklanırsınız. Kendinize her alanda çok iyi olacağım diye yüklenmek haksızlık çünkü. Her konuda mükemmel olmaya çalışmaktansa birkaç konuda yeterince iyi olmak bence çok daha tatmin edici bir hayat sunabilir bize. Yani hem çok iyi spor yapacaksınız, hem aile ilişkileriniz, hem aşk ilişkiniz çok iyi olacak, hem işinizde iyi olacaksınız, hem her şeye odaklanabileceksiniz. Yani bunların hepsini yaşadığımız çağda hepsinde çok iyi olabilmek bana şu an mümkün gözükmüyor. Ama en azından birkaç tanesine iyice odaklanabilirsek, hayatımızda böyle güzelce oturtabilirsek, evet yani biraz daha kendimizi iyi hissedeceğiz, kendimize yardım edebileceğiz diye düşünüyorum. Ben kitabın bu 8 maddelik küçük bir kısmını anlatmak istedim size, hoşuma gittiği için. Ama kitabın 5 ana teması var. Gayet açık ve anlaşılır şekilde işlenmiş. Yas ve kayıp döneminden geçen insanlar için de tavsiye edilen bir kitap olduğu için ben de okumak istedim ve faydalı buldum açıkçası. Çünkü verdiği örneklerden sonra yaptığı çözümlemeler bana gerçekten faydalı geldi. Böyle altını çize çize okuduğum sayfalar oldu. Bu bölüm böyle kendine yardım edebilmek temalı bir bölüm oldu. Anlattığım hiçbir şeyi üstten anlatmamaya çalışıyorum. Burada kesinlikle bir otorite değilim. Kesinlikle bilir kişi değilim. Anlattığım her şeyi zaten belki siz de biliyorsunuz. Bu kitapların hepsini okudunuz. Belki çok daha iyisiniz zaten. Benim bu podcastleri çekmemdeki amaç sizinle karşılıklı bir kahve içerken sanki sohbet ediyormuşuz gibi hissetmek. Belki okuduğumuz bir kitaptan bahsetmek. Belki bazen bir filmden, belki bazen dertlerimizden, tasalarımızdan konuşmak. Yani tamamen amacım bu benim. Böyle bir arkadaşlık kurabilmek. Yoksa bir öğretmen, bir profesör edasıyla falan yapmıyorum, anlatmıyorum hiçbir şeyi. Umuyorum ki bu enerjim de size geçiyordur. Ki çok mutluyum ki bu enerjimin geçtiğini size düşünüyorum. Çünkü hem podcastlerde hem de Instagram sayesinde birçok kişiyle tanıştık. Dışarıda karşılaştığımızda konuşuyoruz, arkadaş oluyoruz vesaire. Çok çok mutlu ediyor bunlar beni. Ve kendinize yardım edebilmenin en doğru yolunun terapiye başlamak olduğuna inanıyorum ben ve size tekrardan Highway'le öneriyorum. Değişimden korkmadığınız, kendiniz için adım attığınız bir yolun başındaysanız Highwell sayesinde sizi anlayacak bir terapiste ulaşmanız çok kolay. İndirim kodunuzu ve bağlantıyı açıklama kısmına bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.